Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 8. ayrım. Bush, olayı tek başına sonuçlandırdığı ve kendisiyle paylaşmadığı için Lloyd'un bunun borcunu ödetmekte olduğunu hissetti. Yanıtları artık sempatik bir aptallık değil, kötülük içermeye başlamıştı. Bush eğilip Belk'e fısıldadı. Church'u kendisi öldürmediği için benim canımı okumaya çalışıyor. Belk parmağını dudaklarına değdirip susmasını işaret etti ve hızla notlarını yazmayı sürdürdü. FBI'ın davranış bilimi bölümünü duymuş muydunuz diye sordu Chandler. Evet, duydum. Ne iş yapar bu bölüm? Başka konuların yanı sıra seri katilleri de incelemeye alırlar. Psikolojik profil, kurban profili çıkarırlar. Öneriler getirirler. Böyle işler yaparlar. Elinizde 11 cinayet varken FBI'ın davranış bilimi bölümü size ne gibi önerilerde bulundu? Hiçbir şey. Neden? Şaşkına mı dönmüşlerdi? Hayır, biz onlarla temas kurmadık. Ya, neden temas kurmadınız? Şey efendim, kendi çabamızla başa çıkacağımızı düşündük. Profilleri kendimiz çıkardık ve FBI'ın bize daha fazla yardımcı olamayacağını düşündük. Bir zamanlar FBI'ya seks cinayetlerinde danışmanlık yapmış olan Kaliforniya Üniversitesi'nden adli tıp psikoloğu Dr. Locke bize yardımcı oluyordu. Hem onun deneyimlerinden hem de kendi kurumumuzun psikiyatrlarından yararlanıyorduk. Bu açıdan iyi bir konumda olduğumuzu varsayıyorduk. FBI yardım önerdi mi? Lloyd bir an durakladı. Avukatın konuyu nereye götürmek istediğini ilk kez fark etmişti. Olay basına yansıdıktan sonra biri bizi aradı. Olaya sahip çıkmak istediler. İyi durumda olduğumuzu, yardıma gerek duymadığımızı söyledim. Bu kararınızdan şimdi pişman mısınız? Hayır, FBI'ın bizden daha başarılı olacağına hala inanmıyorum. Genellikle daha küçük karakolların üzerinde çalıştığı ya da medyada çok fazla yankı uyandıran olaylarla ilgilenirler. Siz de bunun haksızlık olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Anlamadım. Sanırım buna rol çalmak diyorsunuz. FBI'ın işe karışıp olayı çözümleyip sahip çıkmasını istemediniz değil mi? Hayır, dediğim gibi. Onlarsız da bu işi başarabilirdik. Los Angeles Emniyeti ile FBI arasında çok eski tarihlere dayanan, kıskançlık ve rekabetten dolayı iki kuruluşun pek seyrek iletişim kurduğu ya da birlikte çalıştığı doğru değil mi? Hayır, bunu kabul edemem. Önemli olan Lloyd'un kabul etmesi değildi. Chandler'ın, jürinin gözünde puan kazandığını biliyordu Bush. Jüri üyelerinin kabul edip etmemesi daha önemliydi. Sizin özel ekibiniz bir zanlı profili çıkardı, doğru değil mi? Evet, galiba biraz önce söylemiştim. Chandler yargıç Gaze'e dönüp davacı tarafın bir ağ sayılı belgesini tanığa gösterip gösteremeyeceğini sordu. Katip belgeyi Lloyd'a uzattı. Elinizdeki belge nedir Teğmen? Katilin tanık ifadesine dayanarak çizilmiş resmi ve psikolojik profili. Sanırım 7. cinayetten sonra hazırlanmıştı. Zanlının resmini nasıl çizebildiniz? 7. ve 8. cinayetlerin arasında katilin elinden bir kadın kurtulmayı başarmıştı. Adamdan kaçıp polisleri aramıştı. Bu kadınla birlikte çalışıp bu resmi çizdik. Pekala, Norman Church'in yüz hatlarını biliyorsunuz değil mi? Çok iyi değil, ancak öldükten sonra gördüm. Chandler bu kez 2A sayılı belgeyi sunmak için izin istedi. Church'un bir kartona yapıştırılmış çeşitli resimlerini tanığa katip aracılığıyla ulaştırdı. İncelemesi için birkaç dakika süre tanıdı. Çizdirdiğiniz resimle Bay Church'un fotoğrafları arasında benzerlik var mı? Lloyd tereddütle yanıtladı. Aradığımız katilin sık sık kılık değiştirdiğini biliyorduk. Elinden kurtulmayı başaran kurban ise uyuşturucu kullanıyordu. Porno film artistiydi. Fazla güvenilir bir tanık değildi. Sayın Yargıç, yalnızca sorduğum soruları yanıtlaması için tanığa talimat verebilir misiniz? Yargıç istenileni yaptı. Hayır dedi Lloyd, azarlanmış bir çocuk gibi başını eğerek. Benzerlik yok. Pekala dedi Chandler, şu profile dönersek. Onu kim hazırladı? Öncelikle Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Locke ve Los Angeles Emniyeti Psikiyatrı Dr. Schiffer. Sanırım hazırlık aşamasında başkalarına da danışmışlardı. Birinci paragrafı okur musunuz? Tabii. Zanlının beyaz, erkek, 25-35 yaşları arası, en fazla lise öğrenimi gördüğü varsayılıyor. Fiziksel açıdan güçlü bir yapıya sahip ama görünümü iri yarı olmayabilir. Dostlarından ve ailesinden uzaklaşmış, yalnız yaşıyor. Kadınlara karşı nefreti, Benliğinin derinliklerinde yatıyor. Nedeni belki ona kötü davranan bir anne ya da kadın bir bakıcı olabilir. Kurbanlarının yüzlerini boyaması belki kadınları kendisine gülümseyen, mutlu etmeye çalışan taş bebekler biçimine getirme çabasıdır. Oyuncak bebek haline gelince onu tehdit edemezler. Cinayetlerde yinelenen özellikleri anlatan bölümü de okumamı ister misiniz? Hayır, gerekli değil. Boş tarafından öldürüldükten sonra Bay Church konusunda yapılan soruşturmada da görev aldınız, değil mi? Doğru. Özel ekibinizin hazırladığı profille Bay Church'un çakışan özelliklerini jürinin öğrenmesi için sayabilir misiniz? Lloyd uzun bir süre ağzını açmadan elindeki kağıda baktı. Başlamanıza yardım edeyim Teğmen, dedi Chandler. Beyaz erkekti, değil mi? Evet. Başka benzerlik. Yalnız mı yaşıyordu? Hayır. Aslında karısı ve iki kızı vardı, doğru mu? Evet. 25-35 yaşları arasında mıydı? Hayır. 39 yaşındaydı, değil mi? Evet. Öğrenim durumu çok düşük müydü? Hayır. Makine mühendisliği dalında master yapmıştı, değil mi? Öyleyse o odada ne işi vardı, diye atıldı Lloyd öfkeyle. Kurbanların makyaj malzemeleri orada ne arıyordu? Niçin? Size sorulanları yanıtlayın Teğmen, diye araya girdi Yargıç Case. Soru sormayın. Sizin göreviniz sormak değil. Özür dilerim efendim, dedi Lloyd. Evet, master yapmıştı. Hangi dalda olduğunu bilmiyorum. Biraz önce makyaj malzemelerinden söz ettiniz. Ne demek istediniz? Church'un öldürüldüğü garajın üzerindeki evde bulundu. Kurbanlardan 9'una ait makyaj malzemelerini bulduk. En azından bu cinayetlerle arasında bir bağlantı vardı. 11 cinayetten 9'u ile ilişkilendirilmesi inandırıcıydı. Makyaj malzemelerini kim buldu? Harry Bosch buldu. Tek başına gidip onu öldürdüğü zaman mı buldu? Bu bir soru mu? Hayır Teğmen, geri alıyorum. Jüri üyelerinin düşünmelerine olanak vermek için duraklayıp not kağıtlarını karıştırmaya başladı. Teğmen Lloyd, bize o geceyi anlatın. Neler yaşandı? Lloyd, ekranlarda, gazetelerde, Bremer'ın kitabında defalarca anlatılmış olan öyküyü bir kez daha yineledi. Gece yarısında B grubu nöbeti devrederken, karakolun acil telefonu çalmış ve boş yanıtlamıştı. Dixie McQueen adında bir sokak kadını biraz önce bebekçinin elinden kaçtığını söylemişti. B grubunun diğer dedektifleri evlerine gittikleri ve bu ipucunun da gerçek dışı olabileceğini düşündüğü için boş çağrıya tek başına gitmişti. Kadını Hollywood ile Western caddelerinin kesiştiği yerden almış ve Silver Lake semtine kadar onun verdiği tarifle gitmişti. Hyperion sokağında kadın boşu gerçekten bebekçinin elinden kaçtığına inandırmış ve bir garajın üzerindeki evin ışık yanan pencerelerini işaret etmişti. Bosch oraya yalnız gitmişti. Birkaç dakika sonra da Norman Church ölmüştü. Kapıyı tekmeleyerek mi açmış? Evet, adamın kaçan fahişenin yerine bir başkasını bulup getirmiş olabileceğini düşünmüş. Polis olduğunu bildirmiş mi? Evet. Nereden biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Tanığı var mı? Kimse duymuş mu? Hayır. Ya şu fahişe, Bayan McQueen duymamış mı? Hayır. Boş bir olay çıkabileceğini düşünerek onu sokağa park ettiği arabasında bırakmış. Yani siz şimdi dedektif Boş'un anlattıklarına dayanarak başka biri daha olduğundan kuşkulandığını, kendini tanıttığını ve Bay Church'un yastığa doğru tehdit edici bir harekette bulunduğunu söylüyorsunuz. Evet, dedi Lloyd isteksizce. Görüyorum ki Teğmen Lloyd, siz de peruk takıyorsunuz. Arka sıralardan kısık gülüşme sesleri duyuldu. Boş geriye doğru bakınca, medya mensuplarının sayısının arttığını fark etti. Bremer da salondaydı. Evet diye yanıtlarken, tüm yüzü burnu kadar kızarmıştı. Peruğunuzu hiç yastığınızın altına koyar mısınız? Durması gereken yer orası mıdır? Hayır. Başka sorum yok sayın yargıcım. Yargıç Case önce duvar saatine sonra Belk'e baktı. Ne dersiniz Bay Belk? Sorgulamanızın yarım kalmaması için öğle tatilini şimdi yapalım mı? Yalnızca bir tek sorun var. Öyleyse tanık sizin. Belk not kağıtlarıyla birlikte kürsüye geldi ve mikrofona doğru eğildi. Teğmen Lloyd, bu olay konusundaki bilgilerinizin ışığında, Norman Church'un bebekçi olmadığından hiç kuşku duydunuz mu? Hayır, hiç kuşku duymadım. Jüri üyeleri dışarı çıkınca, Bosch kulağına eğilip ısrarla fısıldadı. Ne demekti bu? Chandler onu paramparça etti ve sen yalnızca bir tek soru sordun. Church'u bu cinayetlere bağlayan diğer noktalar ne olacak? Belkon'u sakinleştirmek için elini kaldırdı ve sakin bir sesle yanıtladı. Bu konularda sen tanıklık edeceksin. Bu dava seninle ilgili Harry. Seninle birlikte ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Altı. Ekonomik durgunluk sırasında Code 7, lokanta bölümünü kapatınca kentin merkezinde çalışanlara hizmet sunabilmek için biri oraya bir pizza ve salata salonu açmıştı. Seven'ın barı hala çalışıyordu ama lokantası Parker Center'dan yürüme mesafesinde olduğundan boş yemeklerini orada yemeyi tercih edenlerdendi. Mahkemeye ara verilince Parker'daki otoparktan arabasını çıkarıp tekstil merkezi olarak bilinen mahalledeki Gorky adlı lokantaya yöneldi. Rus lokantası gün boyu kahvaltı servisi de sunduğundan yumurta, jambon ve özel patateslerden ısmarlayıp tepsisini daha önceki müşterinin bir Times gazetesi bırakmış olduğu masaya yerleştirdi. Betondaki sarışınla ilgili makalede Bremer'ın imzası vardı. Davanın açılış konuşmalarından alıntılara yer verildiği gibi, cesedin bulunuşundan ve bu davayla bağlantılı olma olasılığından da söz ediliyordu. Ayrıca polisten sızan bilgiye göre, kendisinin gerçek bebekçi olduğunu ileri süren biri, dedektif Boş'a bir not göndermişti. Anlaşılan, Hollywood karakolunda bilgi sızdıran biri vardı ama kim olduğunu bulmanın olanaksız olduğunu Boş da biliyordu. Not, ön masaya bırakıldığına göre, devriyelerin hepsi açıp okumuş ve içlerinden biri, Bremer'a haber uçurmuş olabilirdi. Ne de olsa Bremer, dostluk gösterilmesi gereken biriydi. Boş bile geçmişte ona haber sızdırmış ve ara sıra onun bilgilerinden yararlanmıştı. Adı açıklanmayan kaynaklar, emniyet güçlerinin notun gerçekliğini henüz saptamadığını ve bulunan cesedin 4 yıl önce kapanan bebekçi dosyasıyla bağlantısının ortaya çıkarılamadığını açıklamıştı. Öyküde Boş'un ilgisini çeken tek nokta, Bing'in bilardo salonunun bulunduğu binanın kısa tarihçesiydi. İsyanın ikinci gecesi kundaklanmıştı ve hiç kimse tutuklanmamıştı. Yangını araştıranlar, depoların arasındaki duvarların, alevlere ancak tuvalet kağıdının suya gösterdiği dayanıklılık kadar karşı durabildiğini söylemişlerdi. İlk kıvılcımın parlamasıyla, alevlerin tüm binayı sarması arasında yalnızca 18 dakika geçmişti. Depoların çoğu, film endüstrisi tarafından kiralandığından, bazı değerli mallar da yangında kül olmuş ya da talan edilmişti. Bina tümden gözden çıkarılmıştı. Araştırmacılar yangının Bing'in yerindeki bir bilardo masasından başladığını saptamışlardı. Boş gazeteyi bırakıp Lloyd'un ifadesini düşünmeye başladı. Davanın kendisinin üzerine kurulduğunu söylemişti Belk. Chandler da bunu biliyor ve onu bekliyordu. Boş'un öyle bir canını okuyacaktı ki Lloyd'un ifadesi bunun yanında çocuk oyuncağı kalacaktı. Kadının yeteneğine, katılığına saygı duyduğunu istemeden de olsa itiraf etmek zorundaydı. Bunları düşünürken aklına başka bir şey takıldı ve kalkıp telefona gitti. Edgar'ın öğle yemeğine çıkmak yerine masasında çalıştığını öğrenince şaşırdı. "Kimliğini saptayabildiniz mi?" diye sordu Boş. "Hayır dostum, parmak izleri tutmadı. Hiç tutmadı. Sabıka kaydı yokmuş. Şimdi başka kaynakları, örneğin eğlence yerinde çalışmak için alınması gereken vesikaları araştırıyoruz." Lanet olsun. Ama bir şey daha var. Sana sözünü ettiğim antropoloğu hatırlıyor musun? Bütün sabah bir öğrencisiyle birlikte buradaydı ve alçı modelin yüzünü boyayıp hazırladı. Saat 3'te basın buraya gelecek. Rogers sarı bir peruk almaya gitti. Eğer ekranlara iyi bir biçimde yansıtabilirsek, kimliğini ortaya çıkarabiliriz. İyi bir plana benziyor. Doğru. Dava nasıl gidiyor? Her şey bugünkü Times'daydı. Bremer denen herifin sıkı kaynakları var. Dava iyi. Bir şey soracağım. Dün sen olay yerinden ayrılıp karakola döndüğünde Pants neredeydi? Pants mı? O şey, aynı zamanda buraya geldik. Ne oldu? Ne zaman çıktı? Biraz sonra. Daha doğrusu sen gelmeden biraz önce. Odasından telefon etti mi? Sanırım birkaç kez telefon etti ama onu izlemiyordum. Neler oluyor? Bremer'a laf uçuranın olduğunu mu düşünüyorsun? Bir sorum daha var. Telefonda konuşurken kapıyı kapattı mı? Pants'ın paranoyak olduğunu biliyordu Boş. Sürekli oda kapısını açık ve cam bölmedeki jalüzileri aralık tutardı. Bölüm odasında olanları görüp duymak isterdi. Kapıyı ya da jalüzileri örttüğü zaman herkes içeride bir şeyler döndüğünü bilirdi. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Galiba bir ara kapıyı kapattı. Neler oluyor? Ben Brummer konusunda endişelenmiyorum ama biri Money Chandler'la konuşmuş. Bu sabah mahkemede benim dün olay yerine çağrıldığımı biliyordu. Bu haber Times'da yoktu. Biri bunu ona söylemiş olmalı. Edgar kısa bir sessizlikten sonra sordu. Ama niçin Pounce onunla konuşsun? Bilmiyorum. Belki de Brummer öttü. Yazısında belirtmediği halde onu açıklamış olabilir. Gazetede Chandler'a ulaşılamadığı söyleniyor. Yani başka birinin konuşmuş olması gerek. Belki de Brummer ve Chandler'la konuşan aynı kişidir. Benim canımı okumak isteyen biri olmalı. Edgar yanıt vermeyince Bosch üzerinde daha fazla durmadı. Mahkemeye dönmek zorundayım. Hey, Lloyd nasıldı? Radyodan onun ilk tanık olduğunu duydum. Ondan bekleneceği gibi davrandı. Allah kahretsin. İkinci tanık kim? Bilmiyorum. Chandler, Irving'le şu deli doktoru Locke'a celp göndermiş. Bence önce Irving tanıklık edecek ve öyküyü Lloyd'un bıraktığı yerden sürdürecek. Neyse, iyi şanslar. Bu arada yapacak bir şey arıyorsan, basın toplantısı bu akşam televizyonların haber bültenlerinde yayınlanacak. Ben burada, telefonların başında olacağım. Eğer birkaç tanesini yanıtlarsan bana yardım etmiş olursun. Bosch, Sylvia ile akşam yemeği için plan yaptığını anımsadı. Sylvia anlayışlı davranırdı. Tamam, gelirim. Öğleden sonraki duruşmada ifadelerin alınması olaysız geçti. Bosch'a göre Chandler'ın stratejisi iki kısımlı soruları jüri üyelerinin dikkatine sunup, müvekkiline bir taşla iki kuş vurdurtmaktı. Sorunun bir kısmı yanlış adam kuramıydı ve böylece Bosch'un masum birini öldürdüğü varsayılıyordu. İkinci kısım ise aşırı güç kullanımıydı. Jüri üyeleri, aile babası Norman Church'in bebekçi adıyla tanınan seri katil olduğuna inansalar bile, Bosch'un davranışlarının içinde bulunduğu duruma uygun olup olmadığını karar vermek zorunda kalacaklardı. Öğle tatilinden sonra Chandler, tanık sandalyesine müvekkili Deborah Church'i çağırdı. Dul kadın, harika kocasıyla ne denli iyi bir yaşam sürdüğünü, Norman Church'in kendisine, kızlarına, annesine, kayınvalidesine ne kadar iyi davrandığını, herkese iyilik yaptığını gözyaşları içinde anlattı. Anlattığı Norman Church'te kadın düşmanlığının izi yoktu. Çocukluğunda kendisine kötü davranıldığı da söylenemezdi. Deborah Church, elinde bir kağıt mendil kutusuyla yerini almıştı ve iki soruda bir yeni bir mendil çıkarıyordu. Kadının üzerinde geleneksel siyah yaz giysileri vardı. Bosch, kocasının cenazesinde Sylvia'nın siyahlar içindeki çekici görüntüsünü anımsadı. Deborah Church, insanı ürkütür gibiydi. Sanki zavallı masum adamın dul karısı rolünü oynamaktan keyif alıyordu. Chandler onu çok iyi eğitmişti. İyi bir gösteriydi ama inandırıcı olamayacak kadar iyiydi ve Chandler de bunun farkındaydı. Kötü noktaların çapraz sorguda ortaya çıkmasını önlemek için sonunda Deborah Church'e evliliği bu kadar iyi gittiğine göre kocasının sahte bir isimle garajın üzerindeki evi niçin kiraladığını sordu. Bazı sorunlarımız vardı dedi Bayan Church ve susup gözlerini kuruladı. Norman büyük bir stres içindeydi. Uçak tasarımı bölümünde ağır sorumluluklar yüklenmişti. Bu dönemle baş edebilmek için bu evi kiraladı. Yalnız kalmak istediğini söyledi. Düşünmek istiyordu. Eve getirdiği söylenen kadını bilmiyorum. Sanırım ilk kez böyle bir şey yapıyordu. Çok saf bir adamdı. Belki de kadın da bunu fark etti. Cebindeki parasını alıp kaçtı ve polisi arayıp onun bebekçi olduğu hikayesini uydurdu. Biliyorsunuz, katil için bir ödül konmuştu. Bosch, önündeki not kağıdına bir şeyler karalayıp belki uzattı ve yazılanları okuyan avukat kendi kağıdına bir not aldı. Peki Bayan Church, orada bulunan makyaj malzemeleri için ne diyeceksiniz diye sordu Chandler. Bunu açıklayabilir misiniz? Eğer benim kocam sözü edilen canavar olsaydı, ben bunu hissederdim, bunu bilirdim. Eğer orada makyaj malzemesi bulunduysa, herhalde başka biri bıraktı. Belki de kocam öldükten sonra bırakıldı. Bu noktadan sonra Chandler sorularını Norman Church'un kızlarıyla ilişkileri gibi daha güvenli konulara çevirdi ve herkesin içini burkacak bir biçimde sorgulamasını bitirdi. Kızlarını sever miydi? Çok severdi diye yanıtladı Bayan Church, gözyaşlarına boğularak. Artık gözlerini kurulamıyordu. Jüri üyelerinin yaşların yanaklarından çift gerdanının kıvrımlarına kadar inmesini izlemelerine izin vermişti. Kadına kendini toplaması için biraz süre verdikten sonra Belk kürsüye geldi. Fazla soru sormayacağım Sayın Yargıç. Bayan Church Jury'ye bir noktayı açıklamanızı istiyorum. İfadenizde kocanızın bu evi kiraladığını bildiğinizi ama oraya kadın getirip getirmediğini bilmediğinizi söylediniz, değil mi? Evet, doğru. Belk notlarına baktı. Öldürülme olayının yaşandığı gece dedektiflere bu evden hiç haberiniz olmadığını söylemediniz mi? Kocanızın bir ev kiraladığını kesinlikle reddetmediniz mi? Deborah Church yanıtlamadı. Eğer anımsamanıza yardımcı olacaksa, verdiğiniz ifadenin bantını burada dinletebilirim. Evet, öyle söyledim. Yalan söyledim. Yalan mı söylediniz? Niçin polise yalan söylediniz? Çünkü kocamı bir polis öldürmüştü. Polislerle uğraşmak istemiyordum. Aslında o akşam gerçeği söylediniz, öyle değil mi Bayan Church? Bu evden hiç haberiniz yoktu, değil mi? Hayır, doğru değil. Evi kiraladığını biliyordum. Kocanızla bu konuyu görüşmüş müydünüz? Evet, bu konuda konuşmuştuk. Fikrini desteklediniz mi? İstemeyerek de olsa evet. Böyle davranırsam, evinden kopmayacağını, yaşadığı stresi atlatmasına yardımcı olacağını düşündüm. Pekala Bayan Church, kocanızın bu evi kiralayacağını öğrendiniz ve hatta istemeyerek de olsa desteklediniz. Öyleyse, kocanız niçin evi sahte bir isimle kiraladı? Kadın yanıt vermedi. Belk, isabetli bir vuruş yapmıştı. Dul kadının Chandler'a baktığını fark etti Bush. Ama Chandler ne kıpırdadı ne de yüz ifadesi değişti. Sanırım Bay Bush soğukkanlılıkla kocamı öldürmemiş olsaydı, bu soruyu kendisine sorabilirdiniz dedi sonunda. Belkin müdahalesine gerek kalmadan, Yargıç Gaze'in sesi duyuldu. Jüri üyeleri son sözleri dikkate almayacaktır. Böyle konuşmamanız gerektiğini biliyorsunuz Bayan Church. Özür dilerim Sayın Yargıç. Başka sorum yok dedi Belk, kürsüden ayrılırken. Yargıç, duruşmaya 10 dakika ara verdiğini bildirdi. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 83. Devamı 9. ayrımda.